Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Gülümseyen Adam. Kurt Wallander serisi 4. Yazarı Henning Mankell. Özgün adı Mannen Som Log. Çevirmeni Ramazan Atlen. Türü polisiye. Ayrıksı kitap 1. baskı Eylül 2021. ISBN numarası 978-605-70855-0-4. Bu kitap 493 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Ekim 2022. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. Birinci sınıf bir polisiye, Kurt Wallander serisi. Yaşamın da ölümün de zamanı var. Kurt Wallander görev esnasında bir adamı öldürünce derin bir bunalıma girer. Mesleğinden uzak durmak için bir yıldan fazla izin alır ve bu sürede polisliği bırakmaya karar verir. Ancak bir arkadaşının babasının şüpheli ölümüyle ilgili ondan yardım istemesiyle yeniden iş başına geçmek zorunda kalır. Üst düzey bir polisiye kurgu. Publishers Weekly. Wallander çağdaş polisiye kurgunun en güvenilir karakterlerinden biridir. The Guardian. Henning Mankell'in en iyi kitaplarından biri. The Times. Sürükleyici, ustaca kurgulanmış ve merak uyandırıcı, düşünmeyi seven okurlar için heyecanlı bir roman. Çevirmen hakkında. Çevirmen Ramazan Atlen 1984 yılında Uşak'ta doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Halen iş yeri hekimi olarak çalışıyor. Polisiye roman türünde 4 çevirisi yayınlandı. Dedektif dergide editörlük yapmanın yanı sıra polisiye hikaye ve makaleler yazıyor. Ön söz. Kurt Wallander yeniden. 2000'li yıllarda İskandinav ülkelerinde polisiye edebiyatın yükselişine tanık oluyoruz. 1960'lı yıllarda İsveç'te May Sjöwall ve Per Wahlöö'nün Martin Beck dizisiyle başlayan sürecin bugün ulaştığı noktada artık uluslararası bir başarıdan söz etmek gerekir. Hemen her ülkeye çevrilen TV dizileri ve sinema uyarlamalarıyla milyonlara ulaşan İskandinav polisiyelerinin lokomotifliği son birkaç yıldır Stieg Larsson'un Ejderha Dövmeli Kızı'ndaydı. Ancak polisiye severler için bu edebiyatın yıldızı Sjöwall ile Wahlöö'nün gerçek mirasçısı Henning Mankell'dir. İsveç'te polisiye yazımı erken bir tarihte başlamıştı. İlk polisiye gizem romanı yazarı 1893 yılında Stockholm Dedektifini yayımlayan Frederick Lindholm oldu. Onu Frank Heller ve bir dizi Sherlock Holmes parodisi ile Sture Stieg izledi. Ancak polisiye edebiyatın asıl yükselişi 40'lı yıllardan sonradır. En önemli isim 1944'ten 1960'ların sonlarına kadar Stockholm merkezli romanlar yazarı Stieg Tranter'di. Bu romanlar kentin toplumunu ve coğrafyasını o kadar güçlü bir şekilde yansıtıyordu ki bu eğilimi karakterize etmek için Tranter sendromu terimi kullanılır olmuştu. İlk kadın yazar olarak Maria Lang'ı suçu kasabalara taşıyan Reka Rönnblom'u ve polisiyeye toplumsal meseleleri sokan Vic Sunesson'u da anmadan geçmeyelim. Saydığım bu yazarlar yol açıcılardı. Modern İsveç polisiyesinin yaratıcıları ise onların açtıkları yoldan ilerleyen May Sjöwall ve Per Wahlöö'dür. 60'ların sonlarında birlikte kaleme aldıkları Martin Beck dizisi gerek polisiye kurgusuyla gerek barındırdığı siyasi ve toplumsal eleştiriyle bir bakıma İsveç polisiyesinin kurallarını ortaya koymuştu. Kerstin Erkman bu kurallara İsveç coğrafyasının etkileyici atmosferini ekledi. O zamanlardan günümüze İsveç'ten kendisini uluslararası alanda kanıtlayan pek çok yazar çıktı. Ancak hiçbiri Henning Mankell'in başarısını yakalayamadı. Henning Mankell 3 Şubat 1948'de İsveç'in kuzeyindeki Herje Dalen'de doğdu. 17 yaşında Stockholm'a giderek Riks Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1968'de yönetmenliğe, yazarlığa ve siyasete adım attı. Sosyalist bir aktivist olarak Vietnam Savaşı'na, Güney Afrika'dan apartheid rejimine ve Portekiz'in Mozambik sömürge savaşına karşı eylemlerde yer aldı. 1970'lerde Norveç'e taşındı ve Norveç Komünist Emek Partisi'ne destek verdi. İlk romanı Bergsprengaren, The Rock Blast 1973'te yayımlandı. 1985'te Maputo'da bir tiyatro topluluğu kurmak üzere aldığı davet sonucu gittiği Mozambik ikinci vatan oldu mankenin. 1991-2009 yılları arasında yazdığı Komiser Wallander polisiyeleri sinema ve dizi uyarlamalarıyla birlikte dünya çapında ün kazandı. Bunların yanı sıra Afrika'da geçen romanlar, tiyatro oyunları, çocuk ve gençlere yönelik kitaplar da yazdı. 2001'de İsveç'te kendi yayın evi Leopard Förlag'ı kurdu. Kitapları 41 ülkede 40 milyon satışa ulaşan, çok sayıda ödüle değer görülen Henning Mankell 2015 yılında hayata veda etti. Hikaye başlıyor. Mankell ilk Wallander macerasını 1991 yılında yazmış, roman İngilizceye 1997'de, Türkçe'ye ise 2000'de Ölümün Karanlık Yüzü adıyla çevrilmiş. 10 romanlık dizi 2009 yılında Huzursuz Adam ile sona ermişti. İsveç polisiye edebiyatının en önemli isimlerinden Henning Mankell ve onun unutulmaz dedektifi Kurt Wallander yeni bir edisyonla bir kez daha okuyucularla buluşuyor. Ayrıksı kitabın Karanlık Yüz adı ile yayımladığı ilk macerada tanışıyoruz Kurt Wallander ile. Tarih 8 Ocak 1990. İlk izlenim olarak şunları kaydedebiliriz. 42 yaşında, karısı tarafından terk edilmiş, alkol bağımlılığının eşiğinde, öfkeli ve yalnız bir adam. Yalnızlığının müsebbibi biraz da kendisi. İşinden ne ailesine ne yakınlarına ayıracak zaman bulan Wallander, Skåne bölgesindeki Ystad kasabasının en deneyimli cinayet polisi. Sonraki iki romanda, yani Riga'nın Köpekleri ve Beyaz Aslan'da, Kurt Wallander bir yandan ulusal ve uluslararası suçlarla, diğer yandan kafasındaki canavarlarla mücadelesini sürdürürken yıllar da ilerledi. Gülümseyen Adam'a geldiğimizde tarihler 1993'ü gösteriyor. Son macerada hayli yıpranan ve geçen bir yılı hastalık izninde geçiren kahramanımız göreve dönmeye hazır hissetmiyor kendisini. Bu süre boyunca güçsüzlük hissi eylemlerini etkilemiş ve yaşamında baskın hale gelmiş. Aslında meslekten ayrılmanın da zamanı geldi diye düşünüyor inzivaya çekildiği Danimarka'daki sahil kasabasında. Ancak onu görmek isteyen ve babasının ölümüyle ilgili kuşkularını dile getiren bir arkadaşının cinayete kurban gitmesi kararını değiştirmiştir. Kimseye bu ziyaretten söz etmez ama soruşturmayı üstlenir. Olayı biraz deştiğinde Wallander sadece suçla değil, özünde suçlu olan kapitalist sistemle karşı karşıyadır. Wallander polisiyeleri. Kahramanımız her ne kadar ekip çalışmasına pek yatkın olmayan yalnız kurtlardan olsa da Kurt Wallander dizisi tıpkı Martin Beck dizisi gibi polis işlemlerine ağırlık veren türdedir. Wallander örgütlü suça karşı örgütlü polis gücünün bir parçasıdır ve bu efsanevi karakter küreselleşmiş dünyanın 1990'lı yılların azgınlaşmış bireyciliğinin ve bunun türevi olan toplumsal yozlaşmanın hala ahlak sahibi olan bir insanda yaptığı yıkımın izlerini taşır. Babası parasız bir ressam, annesi evlerde temizliğe giden bir işçidir. Öyle ki zenginliğe karşı içgüdüsel bir refleksi, tiksintisi vardır Wallander'in. Onun bu refleksi solcu, muhalif, aktivist Henning Mankell'in romanlarındaki sınıfsal tavrı sürekli kılar. Kurt Wallander polisiye tarihinin en etkileyici dedektif tiplemelerinden biri olarak gösteriliyor. Dedektif denildiğinde bulmacamsı cinayetleri büyük bir maharetle çözen altın çağ dedektifleri ya da Private Eyes geleneğinin sokaklarda belalılarla boğuşan sert erkekleri gelebilir aklımıza. Oysa Wallander ne Sherlock Holmes'a, ne Hercule Poirot'a, ne Maigret'e, ne de Philip Marlowe'a benziyor. O kendi çağının bir ürünü, 20. yüzyılın ikinci yarısının dinamiklerinin, yeni mülkiyet ilişkilerinin doğurduğu bir kahraman tipi. Bu tipin doğuşunu ve polisiye romanlardaki değişimi kavramak için Ernest Mandel'in hoş cinayetteki tespitlerine kulak vererek değişimi kısaca özetleyelim. Suçun nicel artışıyla birlikte nitel bir dönüşümü de gündeme geldi. Örgütlü suç egemen olmaya başladı. Örgütlü suçun rüştünü ispat etmesi salon dedektif romanının ölüm çanını çaldı. Lord Peter Wimsey ya da Peter Brown bir yana Hercule Poirot'un mafya karşı mücadele etmesini hayal etmek olanaksızdır. Sam Spade, Philip Marlowe, Nestor Burma ve Lew Archer mevcut toplumsal düzenle ilgili herhangi bir yanılsamadan alaycı biçimde uzak, sert karakterler olarak görülebilir. Ancak örgütlü suçun ulaştığı devasa boyutlar karşısında tek başlarına ayakta kalmaları imkansızdır. Örgütlü suçun geniş çapta ortaya çıkmasıyla birlikte gerçek yaşamda suç takibi ve suçla mücadelede de orantılı bir değişiklik oluşmak zorundaydı. Suçu ele alan edebiyatta da benzer bir gelişme kaçınılmazdı. 30'ların sonunda ve 40'ların başında özel dedektif yerini geniş çaplı bir örgüt tarafından desteklenen polis memuruna bırakmaya başladı. Yeni bir polisiye roman türü polis işlemlerine ağırlık veren bir tür doğdu. Martin Beck ve Kurt Wallander işte bu türün temsilcileriydiler. Elbette türlerinin yegane örnekleri değiller. Siyasi toplumsal içeriği ağır basan gerçekçi polisiyelerde, özellikle de İskandinav polisiyelerinde bu türden dedektif tiplemeleri sıklıkla canlandırılıyor. Ama bu türden dedektiflerin esin kaynağının Beck ve Wallander polisiyeleri olduğunu eklemek gerekir. Wallander bir anlamda eski moda bir insan. Acıma, adalet ve beraberlik gibi eskimiş sayılan şeylere inanıyor. Ancak Kurt Wallander'in bu denli sevilmesinin nedeni, mankenin deyişiyle, değişme özelliği. Dördüncü kitaptaki Wallander birinci kitaptakinin aynısı değildir. Bir romanın 30. sayfasındaki Wallander ile 400. sayfasındaki Wallander de farklıdır. Wallander sizin gibi, benim gibi sürekli değişir. Bu onu canlı yapar. Bu yönüyle Sherlock Holmes ya da Hercule Poirot'dan ayrılır. Onlar hep aynı kalır. Bunlar stereotip karakterlerdir. Ancak bir roman karakterinin canlı görünmesi için değişmek zorundadır. 42 yaşındayken tanışmıştık Wallander'le. Her macerasında biraz daha yaşlandı. Dizinin sonuna gelindiğinde 60'ına merdiven dayamış bir Wallander çıkacak karşımıza. Üstad kırsalındaki evinde köpeğiyle birlikte emeklilik günlerinin geldiğinin, aslında ölümün yaklaştığının farkındalığıyla melankolik bir ruh hali içinde yaşayan uyumsuz bir adam. Wallander'le birlikte çevresindeki insanlar, hatta toplumuyla, siyaseti, ekonomisi, hayat koşullarıyla İsveç'te değişiyor. İsveç giderek daha çekilmez bir hal almıştır. Bütün bunlara tıpkı her bir macerası gibi ağır ağır ilerler. Okuyucu Wallander ve ekibiyle birlikte hem hikayeyi hem değişimi sindirecek fırsat bulmuştur. Henning Mankell, Kurt Wallander'in değişen tutum ve bakış açıları aracılığıyla ülkedeki toplumsal değişimlerin izini sürer. Söz konusu değişim romanların akışına paralel biçimde ağır ağır gerçekleşir. Okuyucu Wallander ve ekibiyle birlikte hem hikayeyi hem değişimi sindirecek fırsatı bulacaktır. Mevsime ve coğrafyaya da yavaş yavaş uyum sağlarız. Mankell'in Skånes'i İsveç topraklarının sona erdiği, sanki Doğu Baltık kıyılarında bir tür Rip Grande gibi bir yerdir. Dünyanın geri kalan kısmı diğer tarafta. Kurşun rengi gökler, dondurucu soğuk, kasvet, aman vermez bir ciddiyet ve şiddet mükemmel bir polisiye atmosfer yaratır. Bu atmosferin önünde görüp geçirdikleriyle filozoflaşmış Wallander, katil kim sorusundan ziyade katili suça sevk eden nedenleri araştıracaktır. Asıl araştırdığı hayattır. Zulmün tarihi. Wallander hayatı araştırırken yaratıcısı Henning Mankell'in niyeti hayatı cehenneme çeviren nedenleri ortaya koymaktır. Nedenler derken teker teker insanlarda somutlanan kötülükten, kötülüğün psikolojik dinamiklerinden söz etmiyorum. Bunlar da var elbette ama Henning Mankell daha çok bu dinamikleri harekete geçiren asıl nedenleri, suçun iktisadi altyapısını, siyasi ve toplumsal sahipleri, insanın insana zulmünü sergilemek niyetindeydi. Henning Mankell'in niyetinin en iyi özeti Wallander dizisi dışındaki romanlarından, Kennedy'nin beyninde bir roman kahramanının ağzından şöyle dile getirilecektir. Dr. Rawl, hırsa karşı bir direniş oluşturmaya, giderek artan sayıda kişinin kanını kirleten bu virüse saldırmaya çalışıyor. Güvendiği insanları buraya bana gönderiyor. Bir zulüm tarihi olduğunu öğrensinler istiyor. Henning Mankell'in bütün edebi hayatına yansıyan arzusu tam da budur. Zulmün tarihini anlatmak. İsveç polisiyelerinin ortak paydası İsveç toplumuna dair gerçekçi bir sorgulayıcı bir bakışla yazılmalarıdır. Bu durum kuşkusuz yazarların siyasi ve toplumsal bilinciyle ilişkili. Nitekim Henning Mankell yazardığı kadar siyasi duruşuyla da tanınan bir entelektüeldir ve bütün romanlarında eleştirel bir ton vardır. Wallander dizisi küçük bir İsveç kasabası olan Ystad'da geçmesine rağmen suç yerelle sınırlı kalmaz. Önce İsveç'e, oradan dünyanın başka köşelerine yayılır. Bu Ernest Mandel'in Hoş Cinayet adlı polisiye edebiyat incelemesine çok uygun bir yaklaşım. Ne demişti Mandel? Özetle şunları. Polisiye romanın evrimi bizzat suçun tarihini yansıtır. Polisiye romanın tarihi de bir toplumsal tarihtir. Zira burjuva toplumunun hatta meta üretiminin tarihine ayrılmaz şekilde bağlıdır ve onun tarafından üst belirlenmiştir. Burjuvazinin tarihinin kendini niçin bu çok özel edebi tür içinde yansıttığı sorusunun cevabı şudur. Burjuva toplumunun tarihi mülkiyetin tarihidir. Mülkiyetin tarihi de kendi zıddının yani suçun tarihini içerir. Bugüne dek yayımlanan romanların hepsinde suç, siyasi ve toplumsal meselelerle sıkı sıkıya ilişkilidir. Karanlık yüzle mülteciler sorunu ve İsveç'te giderek yükselen yabancı düşmanlığı, Riga'nın köpeklerinde ise Baltık ülkelerinin hazin tablosu, Beyaz Aslan'da Güney Afrika özelinden ırkçılık ve yarı resmi ırkçı örgütlenmeler, Gülümseyen Adam'da insanların ve vücut parçalarının hiçbir ahlaki değer gözetmeden alınıp satılan bir pazar ürününe indirgenmesi, bütün bunlar en az cinayetler kadar öne çıkıyor. Mankell'in olaylara bakışındaki keskinliğe özellikle dikkat çekmek gerekir. Zira 1990'ların başında işaret ettiği meseleler hala yakıcı biçimde geçerliliklerini koruyorlar. Serinin bundan sonraki romanlarında Henning Mankell'in siyasi ve toplumsal sorunları zaman zaman uluslararası boyutlara varacak şekilde çeşitlendireceğini söyleyebilirim. Üstelik küçük bir İsveç kasabasından, Ystad'dan yola çıkarak yapıyor bunu. Mankell çok başarılı manevralarla suçu yerelin sınırlarının dışına taşımayı biliyor. Tam da Mandel'in polisiye romanlarla kapitalizmin tarihinin birlikteliği tezine uygun bir yaklaşım. Küreselleşen dünyada suç da küreselleşiyor. Bir bütün olarak Wallander serisinin ne anlattığını Henning Mankell'in serinin son romanında okuduğumuz bir cümlesiyle özetlemek en iyisi olacak. Bu politik gerçeklerin hikayesidir. Bu doğrularla yalanların birbirinden ayırt edilemediği, hiçbir şeyin açıkça belirgin olmadığı, bataklık sularında yapılan bir yolculuğun hikayesidir. Ömer Türkeş. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 13.